Ayrım 28.
Düşün, nedir kaç zamandır yaptığın hep aynı şey. Yemek, içmek, uyumak. İçmek, uyumak ve yemek. Hep bu çember içinde dönüp durmaktayız gerçekten. Yalnız başa gelen dertler, dayanılmaz acılar değil, yaşamaya doymak da ölümü istetir insana. Marcellinus, kendisine öğüt verecek olanı değil, yardım edecek olanı arıyordu. Hizmetçiler bu işe karışmaktan korkuyorlardı. Ama o filozof anlattı ki onlara, yalnız efendilerinin kendi isteğiyle ölüp ölmediği bilinmediği zaman hizmetçilerden kuşkulanır herkes. Onun dışında efendisinin ölmesine engel olmak onu öldürmek kadar kötüdür. Çünkü ölmek isteyeni kurtarmak öldürmekle birdir. Sonra Marcellinus'a şunu da anlatırlar ki, nasıl yemek bitince soframızdan arda kalanı seyircilere dağıtırsak, hayat bitince de işlerimizi yönetenlere bir şeyler dağıtmak yerinde olur. Marcellinus açık ve cömert yürekli bir insanmış. Hizmetçilerine paralar dağıtmış ve avutucu sözler etmiş hepsine. Sonra da bıçaklara, kanlara başvurmamış. Bu dünyadan kaçmak değil, kalkıp gitmek istemiş sadece. Ölüme sırt çevirmemiş, göğüs germiş. Sen mi güçlüsün, ben mi diyerek yemeği içmeyi kesmiş. 3 gün sonra üstüne ılık sular döktürerek yavaş yavaş kendinden geçmiş, geçerken de bir çeşit keyif duyduğunu söylemiş. Gerçekten de bitkinlikten yürekleri durur gibi olanlar hiçbir acı çekmediklerini, tersine bir uykuya dalma, rahatlama duygusu içinde olduklarını söylerler. Yaşama bağlılık. Bütün insanlar cılız varlıklarına öylesine bağlıdırlar ki sağ kalmak için razı olmayacakları hiçbir kötü durum yoktur. Bakınız Mekanas ne diyor? Tek kollu da kalsam, kötürüm, damlalı da olsam, sökülse de bütün dişlerim, ne mutlu bana yaşıyorsam. Timur Lenk, cüzamlara karşı uyguladığı görülmedik zalimliğini insanseverlik diye yutturuyordu. Her rastladığı cüzamlıyı öldürtürken onları böylesine acılı bir yaşamdan kurtarmış olacağını söylüyordu. Oysa onlar ölmektense 3 kat daha cüzamlı olmaya razıydılar. Filozof Antisthenes ağır hasta yatarken bağırıyormuş. Kim kurtaracak beni bu acılardan diye. Onu görmeye gelmiş olan Diyojen, işte bu seni hemen kurtarır istersen diyerek bir hançer uzatınca ona, yaşamaktan değil acılarımdan kim kurtaracak demiş Antisthenes. Herkesin değeri kendine göre. Kendim nasılsam başkasını ona göre değerlendirmek hatasına düşmem çokları gibi. Buna aykırı düşen şeylere kolayca inanırım. Kendimi bağlı hissettiğim bir biçime başkalarını zorlamam herkes gibi. Bambaşka, 1000 türlü yaşama biçimi olabileceğine inanır, akıl erdirebilirim. Çoklarının tersine de aramızdaki ayrılığı benzerlikten daha kolay kabul ederim. Başkasının benim hallerimden ve ilkelerimden dilediği kadar uzakta kalmasını hoş görürüm. Herkesi düpedüz ve bağımsız olarak kendi kişiliğiyle görür, kendi örneği içinde değerlendiririm. Kendim perhiz yanlısı olmadığım halde, kimi rahiplerin perhizciliğini içtenlikle beğenmekten, davranışlarını uygun bulmaktan geri kalmam. Hayal gücümle kendimi onların yerine koyabilirim pekala. Hatta benden ne kadar ayrıysalar, o ölçüde daha da çok sever ve sayarım onları. Birbirimizin kendi içinde değerlendirilmesini, kimsenin herkes gibi olmaya zorlanmamasını candan dilerim. Kendi güçsüzlüğüm, başkalarının gücü, kudreti üstüne beslemem gereken düşünceleri hiç değiştirmez. Kimileri yalnız taklit edebilir sandıklarını överler. Yerin çamurunda sürünürken de, ta göklerde kahraman ruhların yüceliğini görmekten geri kalmam. Yaptıklarımın değilse bile düşüncemin düzgün olması, hiç olmazsa bu önemli yanımın bozulmadan işlemesi bana çoktur bile. Bacakların tutmazken irademin sağlam kalması az şey değildir. Yaşadığımız çağ bizim iklimde hiç değilse öylesine bozulmuş ki erdemin yaşanması şöyle dursun tasarlanması bile bir hayli zor. Yalnız okul sözlüğünde kalmışa benziyor erdem. Erdem sadece bir söz onlar için ve kutsal orman sadece odun. Erdem ki saymaları gerekir anlamasalar bile. zorluğun değeri. Filozofların en akılları derler ki, akla uygun hiçbir şey yoktur ki, tam tersi de akla uygun olmasın. Yakınlarda gevelediğim bu güzel sözü eskilerden biri, Seneca, yaşamayı küçümseme yolunda kullanmış. Ona göre yalnız yitirmeye hazırlandığımız bir nimet bize zevk verebilir. Yitirme acısıyla yitirme korkusu bir kapıya çıkar. Demek ister ki bununla yaşamayı yitirme korkusunda olursak yaşamanın tadını çıkaramayız. Ama bunun tersi de söylenebilir. Yaşamaya bu kadar sıkı sarılıp böylesine bir sevgiyle bağlanmamış, onun temelli olmadığını gördüğümüz, elimizden çıkmasından korktuğumuz içindir. Gerçek ortada çünkü. Ateş nasıl soğuktan hız alıyorsa bizim istemimiz de kendi karşıtıyla bilenip keskinleşiyor. Danae'yi tunçtan kuleye komasalardı, Jüpiter'den hiç gebe kalmazdı Danae. Bolluğun verdiği doygunluktur zevkimizi en fazla körleten. Zevkimizi en fazla bileyen, coşturan şey ise özlediğimizi az ve zor bulmaktır. Her şeyin zevki, bizi itmesi gereken tehlikeyle artar. Galla, hayır de. Aşk, azapla beslenir yalnız. Aşkın gevşememesi için Likurgos, Lakedemonya'da evlenenlerin gizli yatıp kalkmalarını buyurmuş. Evlilerin yatakta görülmeleri, bir başkasıyla yatmaları kadar ayıp sayılıyormuş. Buluşmaların zorluğu, yakalanma tehlikesi sonradan duyulacak utanç. Ya o baygınlık, o sessizlik, ya o derinden gelen gizli ahlar? Bütün bunlardır salçayı kıvamına getiren. Sevişmenin nice hoşlukları, aşkın etkilerinden çekinerek, utanarak söz etmekten doğmaktadır. Şehvetin kendisi bile acı duyarak kızışmak ister. İncittiği, tırmaladığı zaman daha tatlı olur. Fahişe Flora, Pompeius'la yatıp da üzerinde dişlerimin izini bırakmadığım olmadı, dermiş. Arzuyla sarıldıklarının canı yanar. Dişleri ısırır çok kez nazik dudakları, gizli dürtüler incitmeye iter onları her tuttuklarını. Azgınlıkları artar böylece. Her işte görülen budur. Zorluk değer kazandırıyor her şeye. Düşünmede kendindenlik. Hemen bütün görüşlerimiz üstün sayılan kişilerden gelme, başkalarından alınmadır. Hiç de kötü değil öyle olması. Öyle cılız bir çağda yaşıyoruz ki görüşlerimizi kendimiz seçsek en kötülerini seçerdik. Sokrat'ın bize dostlarınca aktarılan konuşmalarını herkes beğendiği için biz de beğeniyoruz. Kendi bildiklerimize dayanarak değil. Öylesi konuşmalar geçerli değil bugün. Aramızdan Sokrat'a benzer biri çıksa pek azımız değer verirdi ona. Biz güzellikleri yalnız sivri, şişkin, süslü püslü olarak seviyoruz. Saf ve sade olanlar kolayca kaçıyor bizim kaba gözlerimizden. Öylelerinin ince ve saklı bir yanları var. İnsanın pussuz, yıkanmış, arınmış bir bakışı olmalı ki o gizli ışıltıyı görebilsin. Biz saflığı budalalıkla eş anlamda kullanıp kınamıyor muyuz? Sokrat, doğal ve herkesinkine benzer yoldan yürütüyor düşüncesini. Bir köylü, bir kadın onun gibi söyler söyleyeceğini. Sözünü ettiği insanlar yalnız arabacılar, doğramacılar, terlikçiler, dülgerlerdir. Açıklamaları, benzetileri hep insanların en bayağı, en ortamalı eylemlerinden alınmadır. Herkes anlar. Böyle kaba bir biçimin altında onun yüce düşüncelerinin soyluluğunu, zenginliğini göremezdik biz. Biz ki bilgiçlerin önem vermediği her şeye adi, aşağılık sayarız. Ve zenginliği yalnız gösterişlerde, süslerde, püslerde görürüz. Bizim dünyamız gösteriş üzerine kurulmuş. İnsanlar üfürükle şişiyorlar yalnız. Balonlar gibi hoplatılarak durabiliyorlar yukarıda. Sokrat boş hayaller peşinde koşmuyor. Amacı bize yaşamaya gerçekten ve sıkı sıkıya bağlı ve yararlı bilgiler, öğütler vermek. İşini düzenlemek, ödevini gözetmek ve doğaya uymak. Sokrat hep kendisi olarak kaldı ve en son güçlülük kertesine sıçramalarla değil kendiliğinden yükseldi. Daha doğrusu hiçbir yere yükselmedi de bütün terslikleri, bütün zorlukları kaynaklarına, doğal çıkış noktalarına indirdi. Çünkü örneğin Kato'da orta halli insanları çok aşan gergin bir tutum görüyoruz. Yaşadığı yiğitlik serüvenlerinde ve ölümünde onu hep dünyaya pek yukarılardan bakar görüyoruz. Oysa Sokrat'ın ayağı hiç yerden kesilmiyor. En yararlı düşüncelerini gevşek ve özentisiz adımlarla yürütüyor. Ölümünde ve insan yaşamında başa gelebilecek en belalı durumlarda da öyle davranıyor. Uydurma nedenler. Doğru olsun, yanlış olsun, orası önemli değil. İtalya'da bir atalar sözüymüş gibi derler ki, topal bir kadınla yatmamış olan kişi, Venüs'ü en olgun tadıyla bilmez. Kaderin cilvesi ya da herhangi özel bir rastlantı bu sözü halkın diline yerleştirmiş. Aynı şey kadınlar için de söylenir, erkekler için de. Çünkü Amazonların kraliçesi kendisiyle sevişmek isteyen İskitli'ye ne demiş? Bu işi topal daha iyi yapar demiş. O kadınlar cumhuriyetinde erkeklerin egemenliğinden kurtulmak için kadınlar onların kendilerine üstünlük sağlayan kol, bacak gibi uzuvlarından birini sakat ederlermiş ve onları yalnız bizim şimdi kadınları kullandığımız iş için kullanırlarmış. Topalların bozuk devinimleri bu işe bir yeni tat katıyor ya da bu türlüsünü deneyenler bir hoşluk buluyorlar belki der geçerdim ama yeni öğrendiğime göre Yunan filozofisi de bunun doğru olduğu kanısına varmış. Bu filozofi der ki topalların bacak ve baldırları aksaklıkları nedeniyle kendilerine gelen besini alamadıklarından onlardan yukarıda bulunan cinsel bölge daha dolgun, daha besili, daha güçlü olur. Bir başka görüşe göre de topallık jimnastiğe engel olduğundan bu sakatlığa uğramış olanlar güçlerini daha az harcamış olur ve Venüs'ün oyunlarına daha dolgunca katılırlarmış. Yunanlılar dokumacı kadınların ötekilerden daha sıcakkanlı olmalarını da aynı nedene bağlıyorlar. Zanaatları gereği hep evde oturduklarından bedenleri fazla deprenmiyormuş. Böyle düşünülürse daha neler neler gelebilir insanın aklına. Topal dokumacı kadınlar için ben de diyebilirim ki işleri gereği oturdukları yerde ileri geri depreşmeleri arzularını kabartıp kışkırtıyor onları araba salıntılarının kibar bayanları gıcıklayabileceği gibi. Bu örnekler başta söylediğimi doğrulamıyor mu? İnsan aklı çok kez olmayacak şeylere nedenler uyduruyor. Efendiler ve uşaklar. Platon'un bir öğütü hiç hoşuma gitmez. Kadın olsun, erkek olsun, hizmetçilerimizle şakalaşmadan, senli benli olmadan hep bir efendi ağzıyla konuşmalıymışız. Benim aklım buna ermedikten başka, servet üstünlüğüne öylesine önem vermek hiç de insanca ve haklı bir davranış değil. Uşaklarla efendiler arasındaki ayrılığın daha az göze battığı yerde daha adaletli bir düzen vardır bence. Peşin ve kesin yargılara karşı. Ben ağır anlayışlı, biraz da elle tutulur, olağan şeylerden yanayımdır. Onun için de eskilerin şu dedikleri bana dokunmaz. İnsanlar anlamadıklarına daha çok inanırlar. İnsan kafası öyledir ki kendisine karanlık gelene daha kolay inanır. Biliyorum kızıyorlar bana. Şüphe etmemi yasaklıyor, şüphe edersem ağır küfürler savuruyorlar. İnandırmanın yeni bir yolu da bu. Ama Tanrı'ya şükür benim inancım yumrukla değiştirilecek cinsten değildir. Görüşlerini yanlış olmakla suçlayanlara çatsınlar. Ben görüşlerini sadece anlaşılması zor ve cüretli olmakla suçluyorum. Karşı görüşü ise onlar kadar azgınlığa varmadan ben de tutmuyorum. Olabilir desinler. Ama olur demesinler. Düşüncelerini kafa tutarak, buyruklar vererek ortaya koyanlar akıldan yana güçsüz olduklarını belli ediyorlar. Bilmediğini söyleyebilme. Dünyadaki birçok kötülükler, daha cüretle söyleyelim, dünyanın bütün kötülükleri bizi bilgisizliğimizi açığa vurmaktan kaçınmaya, reddedemediğimiz şeyi kabul etmeye alıştırmalarından geliyor. Her şeyden bilgitçe ve kesinlikle söz ediyoruz. Roma'da bir adet varmış. Bir tanığın gözleriyle gördüğünü söylediği ve bir yargıcın en kesin bilgiyle ortaya koyduğu şeylerden bile bana öyle geliyor ki diye söz edilirmiş. Olabilecek şeyleri bana hiç şaşmazmış gibi yutturmaya kalktıkları zaman o şeylere karşı nefret uyandırıyorlar bende. Önerilerimizin küstahlığını yumuşatan şu sözleri severim ben. Olabilir ki kimi yerde, kimisi derler ki sanırım benzeri sözleri.